Allah'tır öldüren. Bıçak veya mermiler ancak sebep olurlar. Allah'ın o ruhu çıkartması için bir bahane olurlar. O ruhun bedenden çıkartılması sadece Allah'ın bilebileceği bir şey. Allah'ın melekesinin bildiği bir şey. Dolayısıyla insan cesaretiyle ölmez. Allah onun ruhunu bedeninden çıkardığı zaman ölür. Kafirler gibi düşünmeyin ey iman edenler. Onların bu halleri onları korkaklaştırıyor. Siz de onlar gibi düşünecek olursanız onlar gibi korkak olursunuz. Bediüzzaman'ın dediği gibi, ölümüm hayatımdan ziyade İslam'a hizmet edecek. Benim ölümüm sizin başınıza bomba gibi patlayacak. Beni öldürmeye uğraşıyorsunuz öyle mi? Beni öldürmeye uğraşanlar bilsinler ki ben ölsem de benim ölümüm bile hizmet edecek.
فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle müminlere savaşla ilgili, savaşta tevekkül etmekle ilgili bir sürü dersler vermiş idi. Allah Resulü'nün talimatına uymamalarının sonucunda başlarına bir sürü hadiseler gelmiş, bir sürü şehitler vermişler ve bu onlar için önemli bir ders olmuştu. Peygamberin bir emrine itaatsizliğin sonunda nelerin olabileceğini insanlar anlamış oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla istişare yapmış olduğu halde ekseriyetin görüşüne uymuş olduğu halde münafıklar yine de böyle zamanlarda hemen feryadı basmışlar. Eğer bizim görüşümüz alınmış olsaydı böyle olmazdı demişlerdi. Çürük adamların çürüklüğü böyle zamanlarda ortaya çıkar. Ekseriyetin görüşüne uymak zorunda olmadığı halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların dediği olmuş olsun diye onların görüşünü de doğru gördüğü için çoğunluğun dediğine uymuş olduğu halde yine de münafıklar böyle fırsatları değerlendirir ve adeta kendi görüşlerinin yapılmasını istediklerini ortaya koyarlar. Demek onların istediği şey yalnızca onların görüşünün alınması da değil. Demek ki Allah ve Resulü onlara uymak zorunda. Demek ki ashabın büyük çoğunluğu onlara uymak zorunda. Demek ki onlara vahiy geliyor, haşa. Demek onların görüşü peygamberin görüşünden de daha doğru. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakikatte o da Medine'den dışarı çıkmama ve savunma savaşı yapma görüşündeydi. Buna rağmen çoğunluğun görüşüne uymuş ve münafıklar da bunu görmüşlerdi. Ekseriyetin görüşünün o olduğunu görmüşlerdi. Fakat yine de Allah Resulü'nü suçlar gibi, eğer bizim görüşümüz alınmış olsaydı, eğer bizim de bir söz hakkımız olsaydı gibi laflar söylüyorlardı. Onlardan bir kısmı zaten savaşın başında, daha savaş başlamadan savaş meydanından ayrılmış, kaçıp gitmişlerdi. İçlerinden bir kısmı kalmış, onlar da güya savaşmışlardı ama onlar da istedikleri gibi savaşmış ve en ufak bir bozgun haberi gelir gelmez sağa sola savrulmaya başlamışlar ve peygamberi suçlamaya başlamışlardı. Allah Azze ve Celle bu şekilde kimin ne mal olduğunu ortaya koyuyordu aslında. Bir yönüyle musibet olan bu hadise diğer taraftan İslam ümmetini güçlendiriyor, onlara tecrübe kazandırıyor, onlara itaatin önemini öğretiyor, bir taraftan münafıkları gösteriyor, bir taraftan müminlerin içerisinden zayıfları gösteriyordu. Kaçanların hepsi yahut da böyle konuşanların hepsi yahut böyle konuşanlardan etkilenmiş olanların hepsi münafık değildi. Bunların içerisinden bir kısım samimi Müslümanlar da vardı. Onlar münafıklar kadar ileri geri konuşmuyorlardıysa da onların içinden de hata yapanlar olmuştu. Allah Azze ve Celle ise onları bağışlamıştı. Ama o münafıklara gelince onlar bağışlanmayacaklardı. Çünkü onlar gerçekten münafık idiler. Ve onlar Allah Resulü'nün ordusuna katıldıkları zaman hakikatte orduya destek vermek için değil, bakacaklardı vaziyete. Eğer İslam ordusu galip gelecek olursa onlar da beraber olacaklar. Eğer İslam ordusu mağlup olacak olursa onlar hemen saf değiştirecekler. Ve Allah Resulü'nün belki de arkadan vuracaklardı. Niyetleri bozuktu. Allah Azze ve Celle onlara fırsat vermedi. Demek ki böyle insanların istişareye alınmaması gerekiyordu. Biraz sonra temas edeceğimiz gibi istişareyle ilgili olarak Allah Azze ve Celle daha sonraki ayetlerde onlara iş hususunda danış ve şavirhum fil emir buyuracak olsa da böyle istişarelerde münafıkların olmaması daha uygundu demek ki. Evet, Allah Resulü onlara danışacaktı ama onların münafıklarına değil. Onların içinden ehil olanlara danışacaktı artık. Samimi olanlara danışacaktı. Çünkü onlar göstermişlerdi. Onlara danışılmış olsa bile yine de yapacaklarını yapıyorlardı. Onların içerisinden bir kısmının kazanmış olduğu günahlar sebebiyle bu günaha girdiler. Daha belki günahları onları bu günaha girmeye teşvik etti. Kur'an öyle ferman ediyordu. Onların kazanmış oldukları bazı günahlar, daha belki hayatlarında girdikleri bazı günahlar yahut da savaşa gelirken kalplerindeki taşıdıkları bazı niyetler onların şimdi bu günaha girmesine sebep oluyordu. Demek ki günah günahı doğuruyordu. Sevabın sevabı doğurması gibi. Sevap işlemiş kimse daha sonra sevap işleme arzusu duyar. Hayırlı bir iş yapan kimse ikinci kez hayırlı bir iş yapma arzusu duyar. Aynı şekilde günah işlemiş olan kimse de ikinci kez günah işleme arzusu duyar. Onun içindir ki bir günaha girmiş olan kimse hangi cinsten olursa olsun bir günaha girmiş olan ondan sonraki vakitlerde korksun. Çünkü ikinci kez günaha girmek kendisine kolay gelecektir. Benzeri bir günaha girmek hasreten daha kolay gelecektir. Bir kez mesela namazı terk eden insan ikinci kez terk edebilecektir. Birinci kez terk etmek zordur ama ikinci kez terk etmek daha kolay. Üçüncü kez terk etmek daha da kolay gelecektir. Bir kez içki içmek zordur ama ikinci kez içmek ondan daha kolay. Üçüncü kez içmek ondan da daha kolay olacaktır. Onun için günah günahı doğurmakta. Allah Azze ve Celle özellikle bu noktaya temas ediyor.
Çünkü insan günaha alışmaktadır ve artık şeytan kendisinin ayağını kaydırabilmektedir. Demek ki şeytanın bize galip gelebilmesinde en önemli nokta bizim kendimizin girmiş olduğu günahlardır. Demek ki o zaman manen zayıflamaktadır insan ve manen zayıflamış olan kimse artık şeytana oyuncak olabilmektedir. Demek ki günaha girmiş olmasaydı, kendi iradesiyle nefsine tabi olmamayı başarmış olsaydı, o zaman şeytan güçlenmeyecek ve şeytan kendisine galip gelemeyecekti. Kur'an-ı Kerim şeytanın insana galip gelebilmesinin sebebi olarak insanın girdiği günahlar olduğunu ifade eder. Demek ki insan maneviyatını zayıflattığı zaman, demek imanını zayıflattığında, günahlara battığında, nefsini kuvvetlendirdiğinde şeytan kendisine galip gelebilmektedir. Demek insana düşen vazife imanını kuvvetlendirmek, diğer taraftan nefsini zayıflatmak. Onun için tasavvufta da ifade edildiği gibi nefisle mücadelenin dört tane olmazsa olmazı var demişlerdi. Az uyumak, az yemek, az konuşmak, gereksiz konuşmamak yani. Ve sonra bir de uzlet, bunları yapmayan kimsenin nefsi kuvvetli olur. Bunları yapan kimse, daha doğrusu çok yiyen, çok uyuyan ve gereksiz konuşan ve daima insanlarla birlikte olan, hiçbir kenara çekilip de düşünmeyen, bugüne kadar ne yaptım, Allah ben ne için yaratmıştı, ben nasıl bir hayat sürdüm diye bir kenara çekilip de düşünmek için kendisine zaman ayırmayan, gece gündüz koşturmakla ömrünü tüketen, koşuyorsun da nereye doğru koşuyorsun acaba? Her gün sabah ve akşam çalışıyorsun da, koşuyorsun da nereye doğru koşuyorsun acaba? Hedefine doğru koşmuyorsan, aksi istikamette koşuyorsan, o koşmak hayırlı bir koşma mıdır? Koşuyorsun da acaba o koşmanın sonunda nereye gidiyorsun? Acaba cehenneme doğru mu koşuyorsun? Yoksa cennete doğru mu koşuyorsun? Bir an için düşündün mü? Bir kenara çekilip de kafa yordun mu? Bunu yapmayan kimsenin nefsi kuvvetli olur. Çok yedikçe nefis de kuvvetlenir. Şeytanınız aynen bir goril gibi. Çok yedikçe, çok uyudukça, çok konuştukça ve daima insanların içinde oldukça, hiç uzlete çekilmedikçe şeytan goril haline gelir. Eğer o göz bize verilmiş olsaydı nefsimizin goril olduğunu görecektik. Şeytanımızın da bir goril gibi güçlendiğini görecektik. Bir ayı gibi güçlendiğini görecektiniz. Evliyaullah'tan bazı kimseler kendi nefislerini o şekilde görmüşlerdi. Kimi kendi nefsini goril gibi görüyordu. Kimi kendi nefsini bir ayı gibi görüyordu. Kuvvetlendirmişlerdi nefislerini. İşte bunu anladıkları zaman nefsi zayıflatmanın yolunu arıyorlardı. İşte günah şeytanın işini kolaylaştırıyordu bu şekilde. Günaha battıkça insanın nefsi daha da kuvvetleniyor ve şeytanın insana galip gelmesi kolaylaşıyordu. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim bu noktaya işaret buyuruyor. Kazandıkları günahlar sebebiyle şeytan onların ayağını kaydırdı. Demek ki eğer o günahları kazanmış olmasaydılar, o şekilde ayakları kaymayacaktı. Zorluk gününde, savaş gibi korkulu anlarda bile demek ayakları kaymayacaktı. Demek Allah Resulü'nün ashabı içerisinde ayağı kaymamış olanlar, Resulullah'ı korumaya devam edenler, demek onun yanına ayrılmayan mücahitleri demek ki öylesi günahlardan beri kalmışlardı. Onlar o günahlardan beri oldukları için şeytan da onlara galip gelememişti. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanların kendi günahlarını düşünmeleri gerektiğine işaret buyuruyordu bize. Ya eyyühellezine emenu la tekunu kellezine keferu. Ey iman edenler, hakikaten iman etmiş olanlar, kafirler gibi olmayın. Kafirlerin ahlakıyla ahlaklanmayın. Kafirlerin inançlarıyla inançlanmayın. Fakat o kafirler demişlerdi ki لِيْخْوَانِهِمْ, kardeşleri için şöyle dediler. Kardeşleri hakkında kardeşlerine, kendi gibi kafir olanlara şöyle dediler: İza darabu fil ardı efkanu guzdan lefkanu indene ma matu ve ma kutilu. Eğer o kendi kardeşleri yeryüzünde sefere çıkmış olsalar, Allah yolunda bir sefere katılmış olsalar, savaşa doğru gitmiş olsalar, Allah yolunda olmasalar bile yine de Allah yolunda çıkmış olan bir orduya katılmış olsalar, cihada katılmış olsalar, gazaya katılmış olsalar, onlar hakkında derler ki, eğer onlar bizim yanımızda olsaydılar öldürülmeyecekler, ölmeyeceklerdi. Eğer onlar bu savaşa katılmamış olsaydılar ölmezler veya öldürülmezlerdi. Ey iman edenler, böyle söyleyenler gibi olmayın. Kafirlere hiçbir şekilde benzemeyin. Sizin kader anlayışınız kafirin kader anlayışı gibi olmasın. Sanki iki tane kader varmış gibi, sanki iki tane ecel varmış gibi düşünmeyin. Sizden ölümü yazılmış olanlar, savaşa katılmamış olsaydı, kendi evinde oturuyor olsaydı bile, yine de ölümü yazılmış olanlar, onlar öldürülecekleri yere götürülecekler ve orada can vereceklerdi. Savaştan korkmuş olsalardı bile, yine de onlar ölecekleri vakit geldiğinde öleceklerdi. İşte Uhud'da mesela Allah Resulü'nün yanından kaçanlar bile, onların içinden öldürülenler oldu da, Allah Resulü'nün etrafında bulunan 14 sahabisi, 7'si Ensar'dan 7'si Muhacirinden olan, ki bunlardan 7-8 tanesi ölüm üzere beyat etmişti Resulullah'a. Öleceğiz senin yolunda ya Resulallah dediler, kaçmayacağız. Ölüm üzere beyat ediyorlardı Allah Resulü'ne. Hiçbirisine de bir şey olmamıştı Allah'ın izniyle. Cesaretleri onların erken ölümüne sebep olmadı. Kahramanlıkları, onların destanları hiçbir zaman onların ömrünü kısaltmadı. Korkakların korkaklıkları ise onların ömrünü uzatmıyordu. Allah Resulü'nün fedaisiydiler 14 tane. 7'si Muhacirinden, 7'si Ensar'dan. Allah'ın aslanlarına hiçbir şey olmamıştı o gün orada. Okçuların yaptığı yanlışlar yüzünden Hamza gibiler daha evvel şehit olmuş olsalar da, Resulullah'a ölüm üzere beyat edenler, onlara bir şey olmuyordu. Buna rağmen o kafirler öyle konuşurlar. Kafirler kendi arkadaşları hakkında öyle konuşur. Münafıklar da öyle söyler. Eğer bizim yanımızda kalmış olsaydılar, ölmezler veya öldürülmezlerdi derler. Halbuki öleceklerse yine öleceklerdi. Allah'ın onlar için yazmış olduğu ecel vakti geldiğinde yine yerine gelecekti. Çünkü sonuçta öldüren kılıç değildi. Öldüren silah değildi. Öldüren insanların eli değildi. Öldüren mermiler değildi. Hiçbir mermi insanın ruhunun bedeninden çıkmasını sağlayamaz ve bunun yöntemini bilemez. Hiçbir katilin eli insanın bedeninden ruhu çıkartamaz. Hiçbir bıçak insanın bedeninden ruhun çıkmasının yolunu, yöntemini bilemez. Allah'tır öldüren. Bıçak veya mermiler ancak sebep olurlar. Allah'ın o ruhu çıkartması için bir bahane olurlar. O ruhun bedenden çıkartılması sadece Allah'ın bilebileceği bir şey. Allah'ın melekesinin bildiği bir şey. Dolayısıyla insan cesaretiyle ölmez. Allah onun ruhunu bedeninden çıkardığı zaman ölür. Kafirler gibi düşünmeyin ey iman edenler. Onların bu halleri onları korkaklaştırıyor. Siz de onlar gibi düşünecek olursanız onlar gibi korkak olursunuz. Heraklius'un sorusunu hatırlayın, komutanlarına ne demişti? Bir gün birçok savaşta kaybetmişti kendi askerleri, kendi komutanları. Kızmıştı onlara, neden dedi, hep siz kaybediyorsunuz. Söyler misiniz dedi, savaşlarda siz mi çoksunuz, Müslümanlar mı çok? Her zaman biz daha çoğuz dediler. Söyler misiniz dedi, sizin atlarınız mı çok, onların atları mı, bizimki dediler. Sizin kılıçlarınız mı çok, onlarınki mi dedi, bizimki dediler. O halde neden her zaman siz mağlup oluyorsunuz dedi. Komutanlarından birisi söz aldı ve dedi ki, çünkü biz zina ederiz, onlar etmezler. Biz haramlar işleriz, onlar işlemezler. Sonra biz komutanlarımıza itaat etmeyiz, onlar ederler. Biz peygamberimizin izinden gitmeyiz, onlar giderler. Ve bizden birisi en son ölen ben olayım derken, onlar ise en önce ölen ben olayım diyorlar. Bunun için işte biz hep kaybediyoruz demişti. Heraklius bu doğru sözlere, evet doğru söylüyorsun demekten başka bir şey diyemedi. Evet doğru söylüyordu adam. Doğru söylüyordu komutan. Çünkü hakikaten Allah Resulü'nün ashabı öyleydi. Her birisi önce ben öleyim diyordu. Kardeşimden evvel ben öleyim. Onlar savaşa katılırlarken zaten evlerine geri dönmek niyetiyle katılmıyorlardı. Onlardan bir ordu bir defasında düşman komutanıyla konuşurken, düşman komutanı size rüşvet vereyim dediğinde, şu kadar mal mülk vereyim defolun gidin buradan manasında, neden buralara geldiniz diyordu, neden memleketinizi bıraktınız da buralara geldiniz, ne istiyorsunuz diyordu. Biz dedi, Allah'a kul olmayanlar Allah'a kul etmeye geldik. Biz ganimet için gelmedik. Biz şan şöhret için gelmedik. Biz yeryüzünde Allah'a itaat edilmesini sağlamak için geldik. Biz kullara kulluğu bitirmeye geldik. İnsan şerefli bir varlıktır. Kullara itaat değil Allah'a itaat etmelisiniz. Biz size bunu söylemeye geldik. Ganimet için gelmedik. Düşman komutanı rüşvet teklif ediyordu. Bu tekliflere karşı gülüyordu sahabenin komutanı. Diyordu ki sen kimle konuştuğunu biliyor musun? Senin karşında duran adam ve onun askerleri evlerinden çıkarken Allah'ım bizi bir daha evimize geri döndürme diye dua ederek çıkan adamlardır. Sen bu insanlara mı rüşvet teklif ediyorsun? Biz evimizden çıkarken böyle dua ettik de çıktık. Allah'ım bizi evimize geri döndürme dedik. Senin uğrunda şehit olmayı nasip et dedik. Sen bu insanlara mı rüşvet teklif ediyorsun? Hiç anlamadınız bizi. Anlamadınız İslam'ı. Anlamadınız hakiki Müslümanları. Allah Resulü'nün terbiyesiyle terbiye edilenler böyle konuşuyorlardı. Ey iman edenler kafirler gibi olmayın. Onların o hali onları korkaklaştırdı. Sanki evinde kalınca ölmeyecekmiş gibi düşünceleri, onların bu inançları onları cesaretsiz yaptı. Onları fedakarlık, onlardaki fedakarlık ruhunu öldürdü. Artık onlar davaları için bir şeylerin feda edemez hale geldiler. Onlar karılarını düşündüler, karılarını dul bırakmak istemediler. Onlar çocuklarını yetim bırakmak istemediler. Bu onları korkak etti. Onlar gibi olursanız siz de korkak olursunuz. Kalbinizde dünya sevgisi dolar. İşte o zaman kendinizi tehlikeye atmışsınız demektir. Dünya sevgisi kalbinizi kapladığı zaman yeryüzündeki bütün şerefinizi, izzetinizi kaybedersiniz. O zaman size her taraftan saldırırlar. Ve o zaman işte dünyada en zelilsiz olursunuz. Allah Azze ve Celle müminlere bu şekilde ikaz ettiği halde kafirlerin ahlakıyla ahlaklanmayın. Kafirlerin kader anlayışını kabul etmeyin. Kafirlerin inançlarını kabul etmeyin. Onlar gibi olmayın dediği halde Müslümanlar bugün bilerek veya bilmeyerek kafirin itikadını sanki kabul etmiş gibi cesaretsiz, korkak bir şekilde anlatması gerekeni anlatmayan hocalar, yapması gerekeni yapmayan cemaatler, onlar eğer bugün bu durumdalarsa kafirin bu inancını benimsediklerini gösteriyor. Sanki onlar yapmaları gerekeni yapmayınca, anlatmaları gerekeni anlatmayınca, sanki kafirle mücadele etmeyince ömürleri uzayacak. Bu şekilde zillet içerisinde yaşayacağına, kısa ve şerefli bir hayat yaşasan daha iyi değil miydi? Cesaret ömrü kısaltmaz ama diyelim ki kısaltmış olsaydı bile şerefli ve cesur bir hayat daha güzel değil miydi? Kafire benzemek bir de bu cihetten anlaşılmalı. Kafir korkaktır. Onlar daima çok güçlü oldukları zaman ancak Müslümanların karşılarına çıkabilmişlerdir. Ve onlar daima duvarların arkasından, onlar daima havadan savaşırlar. Kur'an o gün için duvarların, surların arkasından buyuruyordu. Onlar sizinle göğüs göğüse savaşamazlar. Onlar sizinle ancak duvarların arkasından savaşabilirler. Onlar sizinle ancak havadan savaşabilirler. Onlar sizinle göğüs göğüse savaşamazlar. Siz onların ahlakıyla ahlaklanmayın ey iman edenler. Allah Azze ve Celle onlara لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ onlara bu anlayışı verdi ki onların kalplerinde bir üzüntü meydana gelsin diye. Eğer o kardeşlerimiz bizim yanımızda olsaydılar, ölmezler veya öldürülmezlerdi desinler ve bu şekilde ölünceye kadar hasret çeksinler. Kader anlayışının müminleri rahatlattığını ifade ediyor ayet. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kaderimizi yazmış olması, ecelin Allah'ın elinde olduğunun Müslüman tarafından bilinmesi, ecelin bir saniye bile öne alınmayacağı, bir saniye tehir edilmeyeceğinin mümin tarafından bilinmesi, demek ki müminleri rahatlatmaktadır. Demek ki kafirin kalbini hasret meydana getirmektedir aksi anlayışlar. Demek ki onlar kalplerinde hasret duyacaklar. Kardeşlerini kaybettiklerinden ötürü ah vah edecekler yıllarca, ölünceye kadar yanımızda olsaydılar ölmezlerdi diyecekler sevdikler öldüğünde. Halbuki müminler hiçbir zaman böyle dememeliler. Demediler, dememelidirler. Onlar bilirler ki ölecek olanlar ölecektir. Savaşa gitmeseydi de ölecekti. Hem savaşta şehit olmakla şeref kazandı. Evinde olsaydı da zaten ölecekti. O zaman normal bir ölümle ölmüş olacaktı. O zaman onun ölümü müminlere destek olmayacaktı. Bir şehit ölür. Birisi şehit olur. Onun ardından binlerce insana kan pompalar. Binlerce Müslüman dirilir. Binlerce Müslümanın aklı başına gelir. Binlerce Müslüman cesaret kazanır. Onlardan birisi şehit olur ama arkasından binler kahraman kesilir. Arkasındakiler korkuyu yenerler. Onun böylece ümmeti Muhammed'e ciddi bir faydası olur. Hayatta kalmış olsaydı bu derece faydalı olmayacaktı belki. Hayatta kalmış olsaydı bu kadar faydalı olmayacaktı. Seyyid Kutup eğer idam kararı verildiği zaman özür dilersen affederiz dediklerinde kendisine, zamanın diktatörü Abdülnasır tarafından bu teklif getirildiğinde, benden özür dilesin affedeyim dediğinde, özür dilenmiş olsa, şerefini 5 para etmiş olsa, Müslümanların şerefini de 5 para etmiş olsaydı, hayatta kalmış olsaydı, İslam'a bu kadar büyük bir fayda sağlamış olmayacaktı. Hem zaten vakti saati geldiğinde yine ölmüş olacaktı. Hapishanede durup dururken vakti geldiğinde yine ölecekti. Ama o şekilde ölmesi Müslümanlara kan vermeyecekti. Taze bir kan olmayacaktı. Onun ölümü hayatından daha büyük hizmetler yaptı. Bediüzzaman'ın dediği gibi ölümüm hayatımdan ziyade İslam'a hizmet edecek. Benim ölümüm sizin başınıza bomba gibi patlayacak. Beni öldürmeye uğraşıyorsunuz öyle mi? Beni öldürmeye uğraşanlar bilsinler ki ben ölsem de benim ölümüm bile hizmet edecek. Etmedi mi? Öldüremediler ama sonuçta onun ölümü İslam'a hizmet etmedi mi? Şehit gibi yaşamış olanlar normal ölümle ölmüş olsalar bile şehitler gibi hizmet etmiş olurlar. Ama şehit gibi yaşamamış olanlara gelince onlar kazayla mesela savaşta kazayla ölmüş olsalar, yolda giderken kazayla ölmüş olsalar, bir serseri bir mermi tarafından kazayla ölmüş olsalar, belki insanların katında şehittirler ama Allah katında öyle olmayacaklar. Onların şehadeti insanlara kan vermeyecek. Bazı insanlar var ki onlar normal ölümle de ölmüş olsalar, onlar şehit gibi yaşadıkları için, şehit gibi faydalıdırlar gelecek nesiller için. Bazı kimseler de var ki onlar hakikatte şehit gibi yaşamamışlardır. Şehit gibi yaşamadıklarından kaza ile ölecek olsalar, tabirimi mazur görün, kaza ile şehit olacak olsalar, onların şehadeti diğer şehitlerinki gibi olmayacak. Onların mertebesine hiçbir zaman yükselemeyecekler. Yaşayıp da şehit olanların mertebesine hiçbir zaman yükselemeyecekler. Şehitçe yaşamamış olanlar. Vallahi yuhyi ve yumit. Onlar öyle konuşuyorlar ama o kafirlerin anlayışları öyle olsa da bilsinler ki Allah'tır dirilten, Allah'tır öldüren. Vallahu bima taamelun basir. Allah azze ve celle her ne yapıyorsanız görmektedir. Ve herkesin mükafatını yaptıklarına göre verecek. Herkesin cezasını da yaptıklarına göre verecektir. Ve le in kutiltum fi sabilillah ev muttum le mağfiretun min Allah. Eğer Allah yolunda ölecek olsanız yahut öldürülecek olsanız veya ölecek olsanız, işte bu Allah'tan bir mağfirettir, bir bağışlanmadır. Ve rahmetun, aynı zamanda Allah'tan da bir rahmettir. Bunlar Allah'ın mağfireti ve Allah'ın rahmeti. Hayrun mimma yecmaun, onların topladıklarından daha hayırlıdır. Allah yolunda öldürülseniz de, Allah yolunda ölmüş olsanız da, yine de sizin başınıza gelen bu ölüm hadisesi onların topladıklarından çok daha hayırlıdır ey iman edenler. Meseleye böyle bakın. Dünyayı koymanız gereken yere koyun. Hiçbir zaman dünya için şerefinizden taviz vermeyin. Zaten ömrünüz de uzayacak değil taviz verdiğiniz zaman. Allah Azze ve Celle bu şekilde ifade ediyor ki müminlerin içerisinden bazıları var ki normal şekilde ölmüşlerdir ama fakat onlar Allah yolunda ölmüşlerdir. Onlar savaşa giderken belki ölmüş, savaşta düşman mermisiyle ölmemiş belki, yahut onlar Allah yolunda faaliyet yaparken bir memleketten bir memlekete giderken mesela belki trafik kazasıyla ölmüştür. Belki bir memleketten bir memlekete giderken İslam'ı anlatabilmek ya da İslam'ı faaliyet yapabilmek için belki trafik kazasıyla ölmüş veya öldürülmüştür. Fakat hiç önemli değil. Onların topladıklarından çok daha hayırlıdır. Çünkü onların bu şekilde ölmesine karşılık öldürülmeleri şart değil. Ölmüş olsalar bile Allah yolunda iseler, onların topladıklarından çok daha hayırlıdır Allah'ın mağfireti, Allah'ın rahmeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurmuştu ki, bir insan İslam'a girmek ister, şeytan gelir der ki ne yapıyorsun? Atalarının dinini bırakmak mı istiyorsun? Ananın babanın dinini terk mi edeceksin? Adam şeytanı dinlemez ve İslam'a girer. Sonra adam hicret etmek ister. Şeytan gelir der ki ne yapıyorsun? Ananın babanın yurdunu bırakıp da gidecek misin? Adam şeytanı dinlemez ve hicret eder. Ve bir gün gelir adam cihada katılmak ister. Şeytan gelir der ki ne yapıyorsun? Canının Canına mı susadın der. Cihada katılacaksın, belki öldürüleceksin. Senin karını başkaları nikahlayacak. Senin malını başkaları paylaşacak. Sen bunu mu istiyorsun? Adam şeytanı dinlemez ve cihada katılır. Yolda giderken atından düşüp ölse veya suda boğulup da ölse bile Allah'ın üzerinde bir haktır ki onu cennetine kabul etsin. Yani düşmanla karşılaşmadan, düşmanın oklarıyla, mızraklarıyla öldürülmeden bile, normal ölümle ölmüş olsa bile, Allah yolunda olduğundan ötürü ve şeytanı mağlup ettiğinden ötürü Allah Azze ve Celle onu cennetine koyacaktır buyuruyordu. Söyler misiniz, Allah'ın rahmeti mi üstündür? Yoksa geçici dünya nimetleri mi üstündür? Of, o dünya nimetlerini bırakıp da gideceksiniz. O dünya nimetleri ne kadar çoksa elinizde, o kadar size ızdırap verecek. Dünya nimetlerini bırakırken Mercedeslerinizi hatırlarsanız eğer, söyler misiniz, üzülmez misiniz? Fabrikalarınızı hatırlarsanız eğer, güzelim koltuk takımlarını hatırlarsanız eğer, eşyaları hatırlarsanız üzülmez misiniz? Ama Allah'ın rahmetini hatırlayacak olursanız sevinirsiniz. Allah için yapmış olduğunuz faaliyetleri hatırlarsanız sevinirsiniz. Çünkü onlar sizinle beraber gidiyor. Ama dünya nimetlerini bırakıp da gideceksiniz. Ve yapmış olduğunuz hayırlı hizmetler Allah'ın rahmetini celbedecek. Ve Allah Azze ve Celle'nin rahmeti ebediyen sizinle olacak. Siz bunu bildiğiniz için o anda ölüm döşeğinde, artık ölümün kokusunu hissettiğiniz anda, zekaret halinde, her şeyin bittiği, bütün maddenin tükendiği, hiçbir şeyin gözünüze gelmediği o anda Allah'ın rahmetini istemeyecek misiniz? O anda yaptığınız hayırlı hizmetlerin çok olmasını istemeyecek misiniz? Keşke biraz daha fazla yapsaydım da şu bırakıp gittiğim dünya nimetlerini toplayacağım ha. Keşke biraz daha Allah için faaliyet yapsaydım da, keşke Allah yolunda olsaydım da demeyecek misiniz? O zaman Allah'ın rahmeti benimle olacaktı diyeceksiniz. وَلَيْنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ Ölecek olsanız da, öldürülecek olsanız da hepiniz Allah'ta toplanacaksınız. Allah'a doğru sevk ediliyorsunuz. Ve Allah'ın huzurunda haşrolacaksınız. Allah Azze ve Celle bu dünyayı boşuna yaratmadı. Eğer haşir olmayacak olsa Allah adil olmaması gerekir. Eğer yeryüzünde bu kadar zulüm olduğu halde, kimse hakkını alamadığı halde, mazlum hakkını alamadan ölüp gittiği halde, zalim cezasını görmeden geberip gittiği halde, eğer bunlar başka bir mahkemeye bırakılmıyorsa, eğer bunlar haşre delil değilse nedir delil? Eğer bunlar başka bir yerde halledilmeyecekse, o takdirde Allah adil olmaması gerekir. Halbuki Allah'ın adil olduğu bütün kainatta kendisini milyonlarca delille ispat ediyor. Ağacın yapraklarında bile adalet kendini gösterir. Hayvanlar arasında adalet kendini gösterir. Vücudunuzda adalet kendini gösterir. Allah kainatta adaleti sağlar. Fakat insanlar arasında adalet yok. Halbuki Allah adildir demek daha sonraya bırakıyor. Eğer Allah Azze ve Celle daha sonra bir başka yerde adaleti gerçekleştirmeyecek olsa, büyük insanların yapmış olduğu büyük hizmetleri, onların mükafatını vermeyecek olsa, mesela şehit, Rabbi uğrunda şehit oldu, mükafatını almadan ölüp gitti. Eğer başka bir yerden mükafatını almayacak olsaydı, Allah nasıl adil olmuş olurdu? Ve kafirler, dünyada rahat içinde yaşayıp da o şekilde ölmüş olanlar, Irak'ta yüz binlerce insanı katletmiş olanlar, onlar da eğer bu şekilde yaptıkları yanlarına kar kalacak olursa, hani Allah'ın adaleti? Demek daha sonraya bırakılıyor. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Büyük meseleler büyük mahkemelerde halledilir. Küçük meseleler küçük mahkemelerde hallolsa bile, bazen Allah Azze ve Celle bu dünyada da ceza verir. Küçük meselelerin cezasını bazen bu dünyada da verir. Küçük meseleleri bu dünyanın mahkemesinde halleder bazen. Hem ikaz olsun diye. Fakat büyük meseleler büyük mahkemeye bırakılır. O yüzden ölseniz de öldürülseniz de Allah'ta haşr olacaksınız. Allah'a doğru sevk ediliyorsunuz. İşte bahar geldi, görmüyor musunuz? Kurumuş odunların, odun gibi olan ağaçların nasıl yeniden dirildiklerini görmüyor musunuz? Ölmüş olan toprağın içerisinden yağmuru, güneşi görünce her taraftan bitkilerin fışkırdığını görmüyor musunuz? Adeta bir yerden boru çalınmış, kalk emri verilmiş, askere emrin verilmesi gibi her taraftan birden fışkırıyorlar. Demek bir yerden idare ediliyorlar. Demek bir borazan çalıyor. Allah Azze ve Celle odunu yeniden canlandıran Allah, sizin odun dediğiniz, kurumuş zannettiğiniz ağacın içerisinden mükemmel çiçeklerin açtığını, meyvelerin çıktığını görmüyor musunuz? Allah, ona kadir olan Allah, her gün yeniden öldüren ve dirilten Allah, bizim vücudumuzda ölüleri yeniden dirilten Allah, yediğiniz ekmek defalarca ölmüştür ama o ekmek vücudunuza girdiği zaman canlanır. Vücudunuzda ölmüş olan hücrelerin yerine geçer. Canlı hücreler meydana gelir. Ölmüş olan buğdaydan, cansızdan canlılar meydana gelir. O yediğiniz buğday gelir vücudunuzda sperm olur. O spermden çocuk meydana gelir. Cansızdan canlı meydana geliyor her gün. Gözünüzün önünde gerçekleşiyor her gün. O cansız vücudunuza gelir saç olur. Gözünüze gider fer olur. Tırnağınıza gelir tırnak olur. Vücudunuzda et olur, kemik olur. Defalarca ölmüş olan o şey vücudunuzda yeniden ve yeniden canlanır. Her gün ölürsünüz ve dirilirsiniz. Belli bir süre geçince vücudunuz tamamen, vücuttaki bütün hücreler tamamen ölür. Yerine bütünüyle yepyeni bir insan meydana gelir. Yepyeni hücreler meydana gelir. Siz yepyeni bir insansınız artık. Ama bunun farkında olmazsınız bile. Ölen hücreler nereye gidiyor onu da bilemezsiniz. Vücudunuzda hücre çöplüğü olması lazımken o ölen hücrelerin nereye gittiğini de bilemezsiniz. Allah Azze ve Celle onu da belki vücuttaki hücreler için gübre yapar. Onu da o şekilde yok eder, yeni canlı hücrelerin oluşmasına katkıda bulunmalarını sağlar. Allah Azze ve Celle bütün dünyada ölüleri dirilttiğinde defalarca gösterdiği halde bundan şüphe edenlere yazıklar olsun. Ağaçlara bakmayan, göklere bakmayanlara yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle daima kainatı değiştirip durduğu halde bakmayanlara yazıklar olsun. Bakın diye her saniye değiştiriyor gökyüzünü. Bakın diye daima mevsimleri yaratıyor. Bakın diye çiçekleri her gün değiştiriyor. Bakın diye sizi de değiştiriyor. Çocukları her gün büyütüyor bakın diye. Her şeyi her an değiştiriyor. Aynı kalsaydı bakmazsınız diye. Her an değiştiriyor ki bakın diye. Bakmayanlara yazıklar olsun. Bakıp da görmeyenlere de yazıklar olsun. Gerçekten görmek için baksaydılar göreceklerdi. Allah'ın kudretini gördükleri zaman, Allah'ın ilmini gördükleri zaman, Allah'ın azametini gördüklerinde hem ona secdeye kapanacaklar, hem ona onun rahmetini gördüklerinde onun rahmetinden isteyecekler, hem onun ilmini gördüklerinde Allah'ın kudretini gördüklerinde haşrin Allah için çok kolay olduğunu anlayacaklardı. Bu kadar kainatı her gün yaratan, öldüren Allah her şeye kadirdir diyeceklerdi. Ey Resulüm, onlar sonuçta Allah'a toplanacaklar. Ölseniz de öldürülseniz de Allah'ta toplanacaksınız. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Ey Resulüm, sen Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Uhud savaşındaki mağlubiyetten sonra okçuların yerlerini değiştirmesi gibi ciddi bir hata işlemelerinden sonra sen yine de onlara yumuşak davrandın. Hakikatte Allah el azze ve celle eğer seni yumuşak ve hoşgörülü yaratmış olmasaydı ve sana o anda yine de o duyguları vermeseydi, sen dayanamaz ve onlara çok şiddetli kızardın. Sen yüce ahlaka sahip olduğun halde ve inneke ala hulukin azim denildiği halde senin hakkında, sen İbrahim'de bile olmayan, Musa'da bile olmayan, Nuh'da ve İsa'da bile olmayan yüce ahlaka sahipsin. Hiçbir peygambere verilmeyen ahlak sana verilmiş olduğu halde sen bile o mağlubiyetten sonra kızardın. Çünkü senin talimatını yerine getirmediler. Savaşı kazanmıştınız. Onların, o okçuların yerlerini değiştirmelerinden ötürü, ganimet peşine düşmelerinden ötürü, halbuki Allah için savaşmalıydılar. Onların o hataları yüzünden 70 şehit verildi o gün orada. Amcan Hamza da orada şehit edildi. Sen o öfkeyle onlara kızabilirdin ve hakkındı. Senin de dişlerin kırıldı. Yüzüne miğferin battı. Alkanlar içerisinde kaldın senden. Az kalsın seni de öldüreceklerdi Allah müsaade etseydi. Allah kafirlerin kalbine korku salmasaydı, İkinci kez bir hamle daha yapsalardı, kökünüzü kurutabilirlerdi, Allah müsaade etmedi. Onların kalplerine korku saldı. Sen o öfkeyle o gün orada onlara kızabilirdin. Ve kızsan da hakkındı. Çünkü sen onlara demiştin ki, bizim cesetlerimizden akbabaların yediğini görseniz bile ayrılmayacaksınız yerinizden. Siz bu mevkiyi terk ederseniz düşman oradan bize saldırıya geçer, bizi perişan eder. Sen onlara açıkça bunu söylemiştin. Buna rağmen terk ettiler. Senden talimat gelmeden yerlerini bıraktılar. Sen onlara kızabilirdin ve hakkındı. Ama yine de Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın ey Resulüm. Demek yumuşaklık da Allah'ın bir rahmeti. Demek Allah Azze ve Celle yerine göre insanın kalbine yumuşaklık vermektedir. Hazreti Musa da ululazım peygamberlerdendi. Ama Hazreti Musa aleyhisselam onlarda hata gördüğünde kızıyordu. Hazreti Musa'yı kızdıran neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa kadar kızmıyordu. Çünkü Musa aleyhisselamın ümmeti semi'na ve asayna diyen bir ümmetti. İşittik ama isyan ediyoruz, itaat etmiyoruz diyorlar. Hazreti Musa aleyhisselam bunlar da ne yapsın? Ama Hazreti Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem onlar semi'na ve ata'na diyorlardı. İşittik Allah'ım, işittik ya Resulallah ve itaat ettik. Semi'na ve ata'na. Böyle diyenler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merhametli davranıyordu. Bir hata etmişlerdi ama yine de Allah Resulü onların moralini bozmamak için onlara seslenmiyordu. Allah Azze ve Celle o mağlubiyetten sonra bile yine de onlara buyurdu ki, Allah Resulüne buyurdu ki, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Eğer sen sert kalpli olmuş olsaydın ey Resulüm, sen kaba olsaydın, sen zorbalık yapsaydın, yahut da sen katı bir kalbe sahip olsaydın, o hengamede onlara çok şiddetli kızabilirdin ve o zaman onlar da etrafından dağılıp giderlerdi. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o tavrından ötürü dağılıp gitmemişler. Demek ki Allah'ın Resulü olsa bile yine de eğer çok sert bir kalbe sahip olmuş olsaydı, demek yerine göre ashabını affetmemiş olsaydı, Resulullah olmuş olsa bile yine de etrafından dağılıp gitme tehlikeleri vardı. İşte o zaman ne olacaktı? Eğer etrafından dağılıp giderlerse iş tamamen bitecekti. O zaman düşman tamamen galip gelecekti. O zaman din tamamen sönecekti. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Allah azze ve celle böyle bir merhamet duygusu vermiş. O anda sabır vermişti Allah. Demek ki ashab olunca ashab gibi itaatkar olanlara böyle bir durumda itaat etmemiş olsalar bile onların peygamberine, komutanlarına Allah böyle bir merhamet duygusu vermekteydi. Eğer sen onlara karşı katı olsaydın ey Resulüm, kaba bir kalbin olsaydı, anlayışsız bir insan olmuş olsaydın, hiç hatayı affedemeyen bir insan olsaydın, o zaman etrafından dağılıp giderlerdin. Fa'fu anhum. Sana karşı yapmış oldukları o hatadan ötürü onları affet ey Resulüm. Sen emrine itaat etmediklerinden ötürü onları affet. Vestağfir lehum. Ve onların Allah'a karşı gelmelerinden ötürü de onlar için istiğfar et. Çünkü onlar sana itaat etmedikleri için bir sana karşı saygısızlık yapmış oldular. Bir de Allah'a karşı itaat etmemiş oldular. Çünkü Allah Azze ve Celle peygambere itaat emrediyordu. Onlar sana itaat etmemekle Allah'a da karşı gelmiş oldular. O yüzden onlar günaha da girmiş oldular. Ve ondan dolayı onlar için istiğfar et. Onların bağışlanmalarını iste Allah'tan. Sadece sen bağışlama. Aynı zamanda onlar için de bağışlanma iste. Çünkü senin bağışlanmak istemen, onların bağışlanmalarını istemen Allah katında önemlidir. Sen onlar adına bağışlanma talebinde bulunduğunda Allah onları bağışlayacaktır. Onlar için bağışlanma dile. Ve şavirhum fil emir. Ve iş hususunda onlara danışmaya devam et ey Resulüm. İstişare yapmaya devam et ey Resulüm. Onlarla eğer bu hadiseden sonra istişare yapmayacak olursan, o zaman onların bazıları şöyle düşünebilirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan böyle bizimle istişare yapmayacak. Demek ki bize kızdı. Demek ki istişare sonucunda alınan karara uydu. Ve sonunda da iyi şeyler olmadı. Demek ki bundan sonra bize uymayacak. Demek istişare yapmayacak diye düşünebilirler. O yüzden sen onlarla istişare yap ey Resulüm. Hem onlar şimdiye kadar tecrübesizdiler. Onlar hemen meydan savaşı istediler. Onlar senin teklif ettiğin savunma savaşına taraftar olmadılar. Tecrübesiz oldukları için böyle davrandılar. Şimdi onlar tecrübe kazandılar. Asıl şimdi onlarla istişare yapmalısın. Bundan böyle onlarla istişare yapmaya devam et ki onlara şeref vermiş olasın. Yoksa onları aşağı görmüş olursun. Onların bu hatalarından ötürü onların görüşüne uydun. Onların görüşü senin görüşün kadar doğru değildi. Sen meydan savaşına uygun bulmuyordun. Çünkü onlar sizden 3-4 kat daha fazlaydılar. Böyle durumlarda savunma savaşı daha uygundu. Daha tedbirliydi. Ama sen yine de onların çoğunluğunun dediği olmuş olsun diye uymak zorunda olmadığın halde onların görüşüne uydun. Çünkü peygambere itaat emredilmiştir. Çoğunluğa itaat hiçbir zaman emredilmemiş. Ve peygamber hiçbir zaman çoğunluğa itaat etmek zorunda da değildi. Kur'an daima peygambere itaat emrediyordu. Ey Resulüm sen buna rağmen onlara uydun. Onların görüşü de yanlış değildi. Onların görüşü doğruydu. Senin görüşünse daha doğruydu. En doğru olan görüştü. Onlarınki sahihti. Seninki esah olan görüştü. Ama yine de onlar senin emrine itaat etmediklerinden ötürü o mağlubiyet gerçekleşti. Sen şimdi eğer bundan böyle onlarla istişare yapmayacak olursan o takdirde onlar kendilerini aşağılanmış görürler. Ve artık bizimle istişareye gerek görünmüyor diye düşünürler. Artık onlar kendilerine değer verilmediğini düşünebilirler. Onlar acemiydiler ey Resulüm. Artık onlar tecrübe kazandılar. Onlar itaatin ne olduğunu öğrendiler. Onlar her zaman meydan savaşının doğru olmayacağını da öğrendiler. Onlar her zaman düşmanla karşı karşıya gelmenin erkeklik olmadığını da öğrendiler. Onlar akıllı davranmanın erkekliğe aykırı olmadığını öğrendiler. Artık onlarla istişare ettiğin zaman bundan böyle daha doğru görüşler ortaya koyabilecekler. Sen iş hususunda onlara danışmaya devam et ey Resulüm. Acaba Allah Resulüne istişare yapmak vacip miydi? Yoksa mendup muydu? Müstehap mıydı yani? Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önemli konularda mı ashabına danışmakla mükellefti? Yoksa hiçbir meselede ashabına danışmak zorunda değil miydi? Ulema arasında ihtilaflı olsa da ekseriyetin görüşüne göre en azından savaş gibi önemli olan meselelerin dışında bütün meselelerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için ashabıyla istişare yapmak menduptu, vacip değildi. İsteseydi istişare yapmazdı. İstişare yapmak onun için vacip değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerinde Allah ve Resulünün sizin istişare yapmaya ihtiyacı yoktur buyurmuştu. Fakat size sünnet olarak göstermek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istişare yapıyor. Size bir sünnet bırakmak istiyorum buyuruyordu. Ben istişare yapıyorum, sizden akıl almaya ihtiyacım olduğu için değil. Allah bana vahyediyor. Ben Rabbul Alemine sorarım istesem, ben Cebrail'e sorarım istesem, benim size sormaya ihtiyacım yok. Fakat benden sonraki imamlar ve halifeler, benden sonraki idarecilere örnek olsun diye, çünkü onlara vahiy gelmeyecek, çünkü onlar melekle görüşemeyecek, çünkü onlar için başka bir yol olmayacak. Ben onlara sünnet olsun diye, onlara güzel bir adet bırakmak için, onlara örnek bırakmak için sizinle istişare yapıyorum. Ve istişare yapan pişman olmaz buyuruyordu. İstişare yapın buyuruyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah Resulü'nün hangi meselelerde istişare yapmak zorunda olduğu demin de ifade ettiğim gibi fukaha arasında tartışmalıdır. Ulemadan bazıları savaş gibi meselelerde istişare yapmalı demiş olsa da ekseriyet Efendimizin hiçbir meselede istişare yapmak zorunda olmadığını ifade eder. Bazıları vacip demiş olsalar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşındaki istişaresinde bile istişarenin sonunda ekseriyetin çoğunluğun dediğini kabul etmiş olsa bile evine gidip de zırhını giydiği sırada ashab kendi aralarında konuştular. Efendimiz onların görüşünü kabul etmiş, meydan savaşı yapabilmek için zırhını giymek için evine gitmişti. O evindeyken zırhını giyerken ashabtan bazıları kendi arasında konuşmuş ve o Allah'ın Resulüdür demişlerdi. O bizden daha iyi bilir. Neden onun görüşüne muhalefet ettik? Onun dediği daha doğrudur ve biz görüşümüzü bırakalım, onun dediğine uyalım. Savunma savaşı yapalım demişlerdi. Ve Resulullah zırhını giymiş olarak dönüp geldiğinde biz görüşümüzü bıraktık ya Resulallah, senin görüşüne geldik dediler. Senin dediğin gibi yapalım. Bu sefer çoğunluğun görüşü değişmişti. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların dediğini kabul etmemişti bu sefer. Ve buyurmuştu ki bir peygamber zırhını giydiği zaman asla bir daha çıkarmaz. Bir peygamber dakika saat karar değiştirmez. Lider dakika saat karar değiştiremez. Kur'an böylelerini kadınlara benzetir. Sık sık karar değiştiren kimseleri, elindeki şu kadınların örgüleri var ya hani, onları örüp örüp ondan sonra beğenmeyip geri bozan kadınlar var ya hani, Kur'an işte onlara benzetir böyle liderleri. Onlar gibi olmayın buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar gibi değildi. Bir peygamber dedi, zırhını giydiği zaman savaş yapmadan çıkarmaz. Burada görüyoruz ki Allah Resulü çoğunluğun dediğine uymadı. Eğer başlangıçta çoğunluğun dediğine uyduysa, onların görüşünü de yanlış bulmadığı içindi. Çoğunluğun görüşüne uymanın daha güzel olduğunu onlara göstermek içindi. Fakat hiçbir zaman Resulullah hiç kimsenin dediğine uymak zorunda değildir. Ve birçok meselede Hatta bazı önemli meselelerde eyalet valileri tayin ederken, Yemen'e mesela vali tayin ederken, Muaz bin Cebel'e oraya vali tayin ederken, birçok yerlere elçiler gönderirken, valiler tayin ederken, kendisi Medine'den çıkar çıktığı zaman, savaşa gittiğinde Medine'ye bir vali tayin ederken, birçok zamanlarda ashabıyla istişare yapmadan kendi görüşüne göre karar veriyor. Hatta savaşlarda bile ordunun yerini tayin ederken kendisi karar veriyor. Sonra ashabtan birisi geliyor. Ya Resulallah, burası vahiy ile mi tayin edildi? Yoksa senin görüşün müdür dediğinde, benim re'yimdir, benim görüşümdür buyuruyor. Ve ashabın başka görüş beyan etmesiyle Efendimiz de onun görüşünü kabul ediyordu. Ama bütün bunlarda gösteriyor ki Allah Resulü birçok meselede istişare yapmadan karar vermişti. Fakat daha sonra birisi geliyor ve Efendimiz'e başka bir görüş beyan ediyor. Efendimiz de onun görüşünü doğru buluyor ve kabul ediyordu. Bu onun için istişarenin vacip olmadığını gösteriyordu. Ama kendi görüşünden daha doğru bir görüş bulduğunda hemen o görüşe uyduğunu da gösteriyordu. Benim dediğim illa doğrudur demiyordu. Kendisine vahiy gelmediği meselelerde ashabıyla istişare ediyordu. Hatta dini meselelerde bile içtihatta bulunuyordu Allah Resulü. Vahiy gelmemiş olan bir mesele ise o meselede de içtihat yapıyor. Ve ashabı o içtihada uyuyorlardı. Eğer içtihadına bir yanlış yaptıysa o zaman Allah Azze ve Celle kendisini ikaz ediyor. Yanlış yaptın ey Resulüm diyordu. Ve o zaman Efendimiz de görüşünü değiştiriyordu. Ama dünya ile ilgili meselelerde savaş gibi veya ekonomi ile ilgili bazı meselelerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz benden daha iyi bilirsiniz buyuruyordu. Kendisi lider olarak karar veriyordu. Fakat sonra birisi geliyor, başka bir görüş söylediğinde bazen kendi görüşünü bırakıp o görüşe uyduğu oluyordu. Bedir'de de istişare yapmıştı Allah Resulü. Bedir'de de istişare yaptı. Uhud'da da istişare yaptı. Hendek'te de istişare yaptı. Birçok meselede ve birçok savaşta istişare yapıyordu. Hazreti Ayşe annemizle ilgili iftira atıldığı zaman da onu boşayıp boşamama konusunda istişare yapmıştı ashabından bazılarıyla. Allah Azze ve Celle ona istişareyi emrediyordu. Ama burada ayet her ne kadar emir sigasıyla gelmiş olsa da bazı belki önemli konularda istişare yapması Efendimiz'e vacip olabilir. Bazı ulemanın ifade ettiği belki bu noktada doğru olabilir. Savaş gibi önemli meselelerde istişare yapması ona vacip olabilir. Fakat birçok mesele var hayatın içerisinde. Bugün bir devlet başkanı mesela birçok konuda karar verir. İstişare yapmadan kendisi karar verir. Bugün demokrasilerde bile liderin birçok yetkisi vardır. Her meselede istişare yapmak mümkün değildir. Başbakana bir sürü yetkiler tanınır. Bakanlara bir sürü yetkiler tanınır. Bir okulun müdürüne bile, bir resmi dairenin müdürüne bile, bir fabrikanın müdürünün bile bir sürü yetkileri vardır. Her meselede yardımcılarıyla istişare yapmak zorunda değildir. Yetki kendindedir, imza yetkisi kendine aittir. Dolayısıyla İslam'da da mesele, demokraside bile böyle olduğu halde İslam'da bundan daha az değildir liderin yetkileri. Bazı kimseler İslam demokrasiye benzettiler. Fazlurrahman gibi bazıları İslam'ı modern hale getirmeye çalışan modernist yorumlar yapanlar, İslam'ı bugünkü insanların kabul edeceği hale getirdiğini zannedenler, hakikatte ise Amerika'nın ılımlı İslam projesini gerçekleştirenler, hakikatte Müslümanları zayıflatmaktan başka bir şey yapmamış olanlar, İslam'daki hilafet sistemini reddedenler ve İslami olmayan bir takım sistemleri savunanlar, her sistemin bazı yönleri İslam'a uygun olabilir. Demokrasinin de bazı yönleri İslam'a uygun olabilir. Ama bazı yönlerin İslam'a uygun olmadığı da meydandadır. Mesela demokrasi de halkın dediği olur. Mesela halkın hakimiyeti var. Ama İslam'a göre Allah'ın hakimiyeti vardır. Bazı meselelerde, bazı konularda İslam'la bir başka sistem ittifak edebilirler. Fakat bütün meselelerde durum böyle değildir. Akılları sıra meseleyi şöyle yorumladılar. Diyorlardı ki Allah Azze ve Celle istişare yap, işte bu ayet. Onlarla iş hususunda istişare yap buyurduğu halde onlar sadece bazı kimselerle istişare yapmış fakat bu işi bir kurum haline getirmemiş, bir parlamento kurmamışlar. Halbuki böyle olmalıydı diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir parlamento kurmadıysa bile ondan sonraki halifeler bir şura meclisi, bir heyet meydana getirmeliydiler ve onlar işte istişare sonucunda karar vermeli ve on halifenin görevi ise sadece onların verdiği kararları gerçekleştirmek olmalıydı diyorlar. Bu şekilde yorumlar yapılıyor ve bunun Kur'an'a dayandığını söylüyorlar. O gün için o bir kurum haline gelmemiş olsa bile bugün bunun kurumunu meydana getirmek lazım diyorlar. Kuruma karşı gelmek için elimizde bir delil mevcut değil ama Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de böyle bir kurum meydana getirmediği kesindir. Ashabından bir istişare heyeti meydana getirmediği kesindir. Bana hiç kimse diyemez ki Resulullah'ın daimi istişare heyeti vardı. Hiç kimse böyle bir şey iddia edemez. Efendimizin istişare heyeti falanlardan ve filanlardan oluşuyordu diyemez. Efendimiz bazı meselelerde bazı kimselerle, başka bir zamanda da başka kimselerle istişare ediyor. Bazen istişare etmeden de karar veriyordu. Demek ki Efendimiz için her zaman istişare yapmak vacip değildi. Ve Müslümanları daha sonra bu meseleyi bir parlamento biçiminde yapmış da olabilirlerdi. Yapmamış da olabilirler. Halife bazı kimselerle istişare edebilir. İlla da bir parlamento meydana getirmek de Allah'ın emri değildir. Allah Azze ve Celle ulul emre itaati emretmiştir. Hiçbir zaman çoğunluğa itaati emreden ne bir ayet ne de bir hadis gösteremezsiniz. Kur'an ulul emre itaati emrediyor. Kur'an peygambere itaati emrediyor. Dolayısıyla peygamberin her meselede istişare yapması vacip olmadığı gibi ulul emrin de her meselede istişare yapması vacip olamaz. Zaten böyle bir şey hayatın gerçeklerine de terstir. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Hangi meselede istişare yapacak ulul emir? Hayatın binlerce meselesi var. Her meselede bütün parlamentoyu mu toplayacak, karar verecek? O halde bazı meselelerde, peki o meseleleri kim tahdit edecek? Bununla ilgili bir ayet veya hadis elinizde var mıdır? Şu meselelerde istişare yapmak zorunda ama falan meselelerde istişare yapmak zorunda değildir gibi elinizde bunu tahdit edecek, sınırlayacak bir ayet, hadis var mıdır? Dolayısıyla illa da istişare yapmak vaciptir diyebilmek için ciddi bir delil mevcut değil. Kur'an-ı Kerim burada şevirhum diyor, evet ama istişare yap diye emir ifadesiyle gelmiş ayet. İstişare yap buyuruyor fakat fil emir şeklinde, el emir şeklinde ifade ediyor Allah. Hangi meselelerde istişare yapacak? Demek ki belirli meselelerde istişare yapacak. Ve şevirhum fi emrin buyurmuyor Allah. Bütün emirlerde, bütün işlerde istişare yap demiyor. Fil emir buyurmakla elif lam ile getirmiş Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bazı meselelerde istişare yapmayı emretmiş oluyor en fazla. Ve Kur'an bunu söyledikten sonra feize azemte fetevekkel alallah buyuruyor. Bir meselede de azmettiğin zaman Allah'a güven, bir daha kararını değiştirme. Sen azmettiğin zaman, demek ki onlar istişare yapsan bile sonunda kararı sen vereceksin. Feize azemte buyuruyor Allah. Feize azemtum demiyor. Siz karar verdiğiniz zaman buyurmuyor. Çoğunluk karar verdiği zaman demiyor. Feize azemte ey Resulüm sen karar verdiğin zaman evet istişare yapacaksın ama son kararı sen vereceksin. O halde istişare nedendir denilecek olursa, istişaren daha güzel görüşü görebilmesi içindir liderin. Belki onların içerisinden birisine Allah Azze ve Celle güzel bir fikir nasip edecek. Selman-ı Farisi'ye nasip ettiği gibi Endek Savaşı'nda. Medine'nin etrafını Endekler kazalım ya Resulallah demişti. Düşman geçemez oradan. O zaman kendimizi korumuş oluruz. Zaten sayımız azdır demiş. Efendimiz de onun görüşünü kabul etmişti. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istişare yapacak. Samimi bir şekilde yapacak. Hem o hem ondan sonraki halifeler samimi şekilde istişare yapacaklar. Bu şekilde en doğru görüşe ulaşmaya çalışacaklar. Kendisinin bir görüşü mutlaka olacaktır. Ama dinleyecek insanları samimi bir şekilde, samimi şekilde dinledikten sonra onların görüşleri içerisinde eğer kendi görüşünden daha doğru bir görüş görecek olursa, kendi görüşünü bırakabilecek kadar da olgun olacak, samimi olacak, en doğru görüşü alacak ve onu tatbik edecek. İstişare bunun içinde. Laf olsun diye danışma değildi bu. Samimi bir fikir alışverişiydi. Ama sonunda yetkili olan kimse o karar verecek. Müslümanların liderlerine olan bağlılıklarını azaltabilmek için bunu diktatörlük olarak yorumluyorlar bazıları. Diktatör bir sistem gibi yorumluyorlar. Halbuki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diktatör değildi. Ashabıyla her meselede istişare yapmadı. Yaptığı zamanlarda da itaat etmek zorunda değildi. Kur'an peygambere itaat emrediyor. Ve vahiy gelen meselelerde peygambere itaat farz olduğuna göre, o meselelerde istişare yapmak caiz olmadığına göre, demek ki bütün meselelerde istişare yapmak peygambere vacip değil. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için o peygamberdir. Ondan dolayı onun pozisyonuyla ondan sonraki halifelerin pozisyonu farklıdır denilebilir. Elbette ki arada fark büyüktür. Elbette ki birine vahiy geliyor, diğerlerine vahiy gelmiyor. Elbette ki bu noktada doğrudur, öyledir ama yine de sonuç itibariyle Hazreti Ebu Bekir de bazen tek başına karar vermiş ve ashabın muhalefetine rağmen kendi kararını tatbik etmişti. Mesela zekat vermeyenlere karşı namaz kıldığı halde zekat vermeyenlere karşı savaş açıyordu. Ebu Bekir Sıddık gibi yumuşaklığı seven bir insan, Hazreti Ömer gibi sert olan birisi dahi itiraz ediyor. Ve ya emirel müminin, ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, bunlar namaz kılıyorlar, eşhedü en la ilahe illallah diyorlar, sen nasıl bunlara savaş açarsın diyordu. Ebu Bekir Sıddık ise diyordu ki vallahi Resulullah'a vermiş oldukları bir devenin yularını bile, 3-5 kuruşluk zekatı bile yani bana vermeyecek olsalar onlarla savaşırım. Sadece Allah Resulü'nün hakkı değil zekat toplamak, İslam devlet başkanının hakkı. Kim gelirse gelsin devletin başına zekatı toplar ve fakirlere, miskinlere, yolculara, Kur'an'ın saymış olduğu 8 sınıf insana dağıtır. Bu yalnız Resulullah'a verilecek olan bir şey değil. Bütün halifelerin toplama yetkisi var diyordu. Namazla zekatın arasını ayıranlarla savaşırım diyordu. Namaz kılıp da zekat vermeyenlerle vallahi savaşırım diyordu. Bütün ashabın itirazına rağmen o kendi görüşünü tatbik ediyordu. Hiç kimse demiyordu. Ashabın ekseriyetinin görüşü böyle değil. Ekseriyete neden uymuyorsun demiyorlardı. Çünkü Allah onun emre itaate emretmişti. Ebu Bekir Sıddık'a vahiy gelmiyordu. O bir peygamber değildi. O ulul emir olarak yetkisini kullanıyordu. Hem de namaz kılanlarla, hem de savaş gibi önemli bir meselede bile çoğunluğun dediğini yapmıyordu. Ona vahiy mi geliyordu? Ashab neden ona itiraz etmiyordu peki? neden çoğunluğun görüşüne uymuyorsun deyip de itiraz etmiyorlardı. Hazreti Ömer ganimetlerin tamamını dağıtmıyordu. Mal olanları dağıtıyor, toprak olanları dağıtmıyordu. Kendisine ashabın büyük çoğunluğu itiraz ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganimetin tamamını dağıtırdı dediler. Toprakları da dağıtırdı. Sen neden Resulullah'ın sünnetine uymuyorsun dediler. Vallahi dağıtmam dedi. İslam devletinin bu topraklara ihtiyacı vardır dedi. Ben büyük bir ordu besliyorum. Bu kadar orduyu nasıl besleyeceğim diyordu. Bu topraklardan gelen gelirle devletin ihtiyaçlarını karşılamak zorundayım diyordu. Artık çevrede fethedebileceğimiz toprak kalmadı. Halbuki Resulullah'ın zamanında fethedeceğimiz topraklar çoktu. Ganimetler bol bol geliyordu. Şimdi artık ganimet gelmez oldu. Ben büyük bir devletin başkanıyım. Ben bu devletin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım diyor. Ve sahabe-i kiram da sonuçta emir-i müminin Ömer'in görüşüne itaat ediyorlardı. Ömer'e vahiy mi geliyordu? Demek ki emir-i müminine itaat etmek için vahyin gelmesi gerekmiyor. Ama emir-i müminin olanların da samimi olarak istişare yapması, doğru görüşü buldukları zaman doğru görüşü kabul edebilecek kadar da olgun olmaları gerekiyor. Aksi halde Müslümanların liderleri güçlü olamaz. Aksi halde eğer her kafadan bir ses çıkmaya devam ederse Müslümanların liderleri sadece kukla gibi çoğunluğun dediğini yapar liderler durumuna getirilecek olursa medya yolu ile halkı etkileyen batılı güçler o zaman İslam devletine yön vermiş olurlar. Bugün medyanın kimlerin elinde olduğu bellidir. Bu mesele üzerinden daha sonra durmak üzere meseleyi burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan'da, Filistin'de dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışanlara ve çarpışanlara yardım eyle. Ya Rabbi kafirlerin kalplerine korku yerleştir. Ya Rabbi onların birlikteliklerini boz. Ya Rabbi onların güçlerini sil süpür yok et. Allah'ım onların kalplerini sık. Allah'ım onların morallerini boz. Ya Rabbi müminleri birleştir. Ya Rabbi kafire yardım etmeyen, Ya Rabbi müminlere yardım eden devletler ve hükümetler nasip eyle Müslümanlara. Ya Rabbi kafirlere karşı bize güç ver. Ya Rabbi kafirlere karşı yardım eyle. Lillahi Teala el-Fatiha.